Ayrım 17.
Sayfa 239. Bu sualimi mümkün olduğu kadar yumuşatarak kendisine sorunca sabık hükümdar yine tereddütsüz cevap verdi. "Ben vazifemi yaptım," dedi. "Osmanlı ülkesinde hiçbir ceddimin devrinde benim padişahlığım müddetinde olduğu kadar mektep açılmamıştır. Benim saltanatım zamanında ve benden sonra yapılmış olanlar meydandadır. Siz hürriyeti kimlerin ilan ettiğine dikkat ettiniz mi? Bunların hepsi benim saltanat günlerimde kurulmuş yüksek mekteplerde bilgi sahibi olmuş gençlerdir. Ben devletin çökmesi ihtimaliyle yüz yüze olduğum anlarda hürriyeti kullanacak seviyeye gelmemiş bir karma karışık yığını idareye ortak etseydim, netice maazallah ne olurdu? Benim için en büyük suçlama, memlekete hizmet edebilecek kişileri iş başından uzaklaştırmış olmamdır. Fakat ne kadar gariptir ki, yeni idarede benim zamanımda sadrazamlığa layık gördüğüm aynı kişilerin eline memleketin mukadderatını verdiler. Eğer bugünkü hükümette benim yetiştirdiğim devlet adamları yoksa, ya mevcutların kalmadığından yahut da artık onların böyle bir sorumluluğa yanaşmayacak kadar ileriyi emniyet içinde görmediklerindendir. Kamil Paşalar, Said Paşalar, Hüseyin Hilmi Paşalar, Tevfik Paşalar, Ferit Paşalar, bunların hepsi benim saltanat zamanım içinde vazife yapmış devlet ileri gelenleridir. Ben ilk zamanlarda devletin idaresini aynı kişilere verdiklerine şahit olunca doğrusu çok hayret içinde kaldım. Demek ki onlarla benim aramda hiçbir fark yoktu. Eğer bu aynı zevat benim zamanımda başka türlü hizmet yapmışlarsa bu hal benden fazla onları ilgilendirir. Bugünlerde sık sık söz edilen vatan aşkı ise bir insana memleketine en fazla nasıl faydalı olacaksa her hal ve şart içinde o şekilde hizmet görmeyi ister ve emreder. Sizde böyle değil midir? Her medeni millette böyle değil midir? Ben çeyrek asrı aşan saltanatım günlerinde halef ve seleflerime bakarak en az kan dökülmesine yol açmışımdır. Bazı olaylarda benim elimde olmadan hatta istemediğim halde oluşmuştur. Bu cümlemi ciddiye almazsanız haksızlık edersiniz. Bünyesi tamamen merkeziyet üzerine kurulmuş bir devleti, bu tarzın dünya içinde yaşamasını kaybettiği günlerde muhafaza edebilmek dışarıdan görüldüğü kadar basit değildir. Sabık hünkârın istikbal üzerine konuşmak istemediğini anlamıştım. Sözleri açıklıkla gösteriyordu ki yapmış olduklarından hiçbir pişmanlık ve nedamet duymuyordu. Ve farz-ı mual memleketin mukadderatı üzerinde yeniden söz sahibi olabilmek fırsatını ele geçirmiş olsa 33 yıl süreyle uyguladığı politikaya devam edecekti. Abdülhamit'te yapılmaması kendisi için kader kaynağı olabilmiş nedametin izlerine asla rastlamadım. Sabık Hakan oldukça geniş bir hürriyet içindeydi. İstediğini okuyabiliyor, hatta hususi müsaadelerle istedikleriyle görüşebiliyordu. Oturduğumuz mükellef döşenmiş odada kitap, gazete ve mecmua koleksiyonları vardı. Benim onlara baktığımı görünce dedi ki, "Bunlar özel hayatımı düşünüp kendi kendime daldığım sıralarda en vefalı dostlardır. Onlarla vakit geçirmek elbette ki saadettir." Milletler ve Gelecekleri. Şayan-ı hayret bir hafızası vardı. Olayları birbirine büyük bir açıklıkla bağlıyor ve itimada şayan hükümler çıkarıyordu. Bana içinde bulunduğumuz Dünya Savaşı'nın en az 25 yıl önce hazırlandığını söyledi. Dünya dengesini bozan olaylar, bu dengeyi kuran olaylar gibi bir anda doğmazlar. Muvaffakiyet, gelecekteki olayların gelişmelerini isabetle tahmin edebilmektir. Politikaya hakim olan insanlar, gerek doğuştan getirdikleri güçleri ve gerekse yaşayarak elde ettikleri özelliklerini ister istemez günlük olaylara da aksettirirler. Bu kaçınılmaz bir haldir. Bu sebeple bir ülkede politikanın değiştiğini iddia edebilmek için özellikle başta bulunanın veya bulunanların değişmesi yetmez. İdarede söz ve fiil sahibi olanların da maziden kopmuş olmaları gerekir. Bugünkü dünya savaşından sonra milletlerin mukadderatını aynı zihniyete sahip kimseler idare edecekse savaşların aralıklarla birbirini takip etmesini beklemek icap eder. Sabık Hakan'a bazı meselelerde kendisinden fikir alınıp alınmadığını sormak istediğim halde buna cesaret edemedim. Böyle bir sualin karşılığı müsbet bile olsa söylemeyeceğini, daha doğrusu soruma cevap vermeyeceğini anlamıştım. Bütün Türklerde olduğu gibi Abdülhamit'te de insanı tesir altında bırakan derin ve köklü haysiyet duygusu vardı. Savaşın sebebini şöyle izah etti. bazı memleketlerin diğerlerine göre tabii kaynaklarını kullanarak vardıkları medeniyet seviyesi bu seviyeye varmamış olan ülkelere karşı tamah hissi doğurur. Ortada nazım bir kuvvette olmadığından şöyle bir bahane bularak zayıf telakki ettiğinin üzerine atılıyor. Abdülhamit şu son cümlesiyle ne bahasına olursa olsun saltanatlı günlerinde Rus ve Yunan savaşı hariç savaştan neden kaçındığını anlatmak istiyordu. Vakit epey ilerlemişti. Kendisinden müsaade istediğim zaman artık sabık hakanın bakışlarında şüphe yoktu. Milletinin hakkındaki kararı ile bu hali arasında muazzam fark vardı. Karşımdaki hükümdar ya hislerine ve fikirlerine çok hakim bir insandı yahut da iktidardan düştükten sonra doğru yolu aramıştı. Elini uzatmadığı için mukabil hiçbir harekette bulunmadım. Önünde eğildim. Başıyla mukabelede bulundu. Ayağa kalktığı zaman sol omuzunun daha eğik ve hafif kambur olduğu görülüyordu. Fakat ilk görünüşte hükmetmeye alışmış ve bu halini mezara kadar muhafazaya ahdetmiş bir insanın kimseyle mukayese edilmez tesirini bırakıyordu. Koridorda bana merakla bakan bir harem ağası gördüm. Alt katta benimle beraber gelmiş olan hariciye memuru muhafız kumandanının yanında oturuyordu. Yine beraberce çıktık. Yol arkadaşım düzgün ve açık bir Fransızcayla mülakatın çok uzun sürdüğünü söylediği zaman hayret ettim. Çünkü yolda gelirken hiçbir şey konuşmamış, hep önüne bakmıştı. O akşam otelde notlarımı gözden geçirirken bunları Türkiye halkının okumayacağını biliyordum. Hünkâr bana çeyrek asırı geçmiş olan hükümranlık devrinin müdafası mahiyetinde hiçbir şey söylememişti. Ertesi akşam Tokatlıyan'da akşam yemeğini beraberce yediğimiz Cavit Bey, merak ve tecessüsle intibaımı sorduğu zaman bu kanaatimi Türk nazırına açıkça söyledim. Biraz düşündü. Vicdan azabı çekiyor dedi ve fikrini izah etti. Görüştüğünüz kimse memlekete meşruti idareyi getirmek vaadiyle padişah olmuştur. Elde bugünkünün aynı olan kanuni esası vardı. Size 39 sene önce toplanmış olan 1. Mebusan Meclisimizin çalışmalarını izah etmek imkansızlığı içinde fikirlerimi belki hissi bulursunuz. Fakat ben diyebilirim ki bizdeki bu meclis mesela Fransa'daki konvansiyonla mukayese edilemeyecek kadar tatminkardı. Fakat Abdülhamit bu meclisten saltanatının daha ilk günlerinde kurtulmak istiyordu. Bu gaye ile önündeki bütün engelleri kaldırmakla işe başladı. Bu sebeple memleket vazife ve hizmetlerini unuttu. Rusya ile olan savaşı, münhasıran vehmi ve her işe müdahalesi sebebiyle bu kadar feci şekilde kaybettik. Kendisinden önce Kırım Muharebesi'nde müttefikimiz olan İngiltere, Fransa ve İtalya bu muharebede bize pekala yardım edebilirlerdi. Fakat onun takip ettiği siyasetin neticesi olarak bu savaşın gayri kabili içtinap olması halinde ister istemez merkezi devletler manzumesiyle birlikte harbe girmek zorunda kaldık. Nitekim bugünkü vaziyetimiz de onun 33 yıl takip ettiği siyasetinin neticesidir. Tahtından indirilmiş padişahın bana anlattıklarının kendi yakınları tarafından nasıl telakki edileceğini cidden merak ediyordum. Bu yakınlar hünkârın tahttan indirilmesini takip eden günler içinde kısmen tasfiye edilmişlerdi. Türkiye'de tamamen Abdülhamid'e bağlanan reaksiyonel bir hareket olmuş ve askeri kuvvetle bastırılan gericilik hareketini müteakip eski devre mensup olanlar ağır şekilde cezalandırılmıştı. Fakat ben daha çok şehirden uzak, büyük ahşap konaklara yerleşmiş olan bu eski devlet adamlarından bazılarını bulabildim. İçlerinde bilhassa Fransız kültürüyle yoğrulmuş bulunan bu yaşlılar geçmiş günlerden hasretle bahsediyorlardı. Onları konuşmaya cesaretlendiren belli başlı hadise Jön Türklerin savaşa katılmalarıydı ve savaşın İtilaf devletleri lehine gösterdiği gelişmeydi. Öğrendim ki kulağıma fısıldanan hadise doğrudur. Abdülhamid'in bazı mühim hadiselerde fikri alınmıştır. Hatta kendisinin çok yakınlarından bir sabık sadrazam bu işle vazifeli olarak eski mevki ve itibarına da kavuşmuştur. Birkaç gün sonra soğuk fakat güneşli bir havada Beylerbeyi Sarayı'nın önünden sandalla geçtim. Gözlerim gayri ihtiyari Sultan Abdülhamid'in nafiz bakışlarını aradı. O adam akıllı yaşlanmıştı. Hakkında hala ağır suçlamalar vardı. Nimetini görenler meydanda yoktu. kim bilir nice günleri, içinde 33 yıllık hükümdarlığını geçirdiği Yıldız Sarayı'nı saklayan sisli yamaçlara bakarak geçiriyor ve belki ömrünün muhasebesini de yapıyordu. Düşüncemin bu devresinde bir sual zihnimi tırmaladı. Hatıratını yazıp yazmadığını neden sormamıştım? Kitabın sonu. 17 Ekim 2003, sayfa 245.